Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 19. söz, Mucizat-ı Ahmedi Risalesi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 300'den fazla mucizesinin anlatıldığı bir risale. Bunlardan birisi de 10. işarette bir tane mucize anlatılıyor. O da kuru direğin deve gibi ennederek inlemesi ve ağlaması. Sesini de Mescid-i Nebevi'de bulunan sahabelerin hepsinin işitmiş olması. Bu mucizenin nasıl gerçekleştiğini, bundan alması gereken derslerin neler olduğunu inşallah beraber okuyarak hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olan imanımız, hem Allah'a olan imanımız ve itimadımız artar. Hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmenin ne kadar gerekli ve lazım olduğu konusunda inşallah nefsimize ikna edici bir ders almış oluruz. Şu mucize-i şeceriyeyi daha ziyade takviye eden, mütevatir bir surette nakledilen Haninül Cizi mucizesidir. Esasen 9. işarette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağaçların onun sözünü dinlemesiyle ilgili ve onunla alakadar olmalarını anlatan bazı bilgileri, rivayetleri görüyoruz. İşte bu ağaçlarla ilgili mucizelerin varlığını kuvvetlendiren, belki de tek başına açık, sarih, en büyük mütevatir rivayetlerden birisi olan bir mucizedir bu. Büyük bir cemaatin içerisinde gerçekleşmiş ve biraz sonra göreceğimiz gibi onlarca sahabeden yüzlerce tabiine aktarılmış, yüzlerce tabiinden de bize ulaşmış harika bir rivayet. Evet, Mescid-i Şerif, Mescid-i Şerif-i Nebevi'de kuru direğin büyük bir cemaat içinde muvakkaten Firak-ı Ahmedi'den Aleyhisselatü Vesselam ağlaması, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrı kaldığı için ağlıyor. Kuru direk. Esasen kainat insanla alakadardır. Özellikle insanın doğrudan irtibatta bulunduğu, kendi bulunduğu alemdeki varlıkların hasreten daha ileri derecede insanla alakadar olduğu hem rivayetlerde hem aklen ve mantıken bilinen bir gerçek. Bizim bulunduğumuz alemdeki varlıklar ya lehimizde ya da aleyhimizde şahitlik yapacaklar. Yani sadece organlarımız değil bize şahitlik yapacak olan. Ayetin ifadesiyle insanların organları kendilerinin lehinde veya aleyhinde şahitlik yapacak. Evet, ama bu şahitlerimiz sadece bizim kendi bedensel organlarımız veya ruhsal yapılarımız değil. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz her şey, ama her şey maddi manevi, melekleriyle, cinleriyle, maddesiyle, manasıyla, yeriyle, göğüyle, oturduğumuz, gördüğümüz, hissettiğimiz şeylerle lehimizde ve aleyhimizde şahitlik yapacaklar. İşte bunun örneklerinden bir tanesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayrılığına dayanamayan kuru hurma direğinin ayrılıktan dolayı ağlaması. Ve bu ağlamasının sesinin de Peygamberimiz başta olmak üzere sahabeler tarafından işitilmesi. İşte bu mucize olayı beyan ettiğimiz mucize-i şeceriyenin misallerini hem teyit eder hem kuvvet verir. Çünkü o da ağaçtır. Yani Peygamber Efendimizin peygamberliğini tasdik eden varlıklar, mesela taşlar, ağaçlar, sular, yaralılar ve hastalara karşı yapılan meydana gelen kerametler ve mucizeler. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği mucize türlerinden birisi ağaçlarla ilgilidir. İşte bu kuru direğin ağlaması meselesi, bu da bir ağaç olduğundan ağaçlarla ilgili mucizeleri hem kuvvetlendirir hem de teyit eder. Yani evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ağaçlar tanıyor. Hatta kuru direk de onu tanıyor. Onun peygamberliğini tasdik ediyor ve bize onun peygamber olduğunun yüzlerce şahitlerinden bir şahit olarak kendini gösteriyor. Çünkü o da ağaçtır, cinsi birdir. Fakat bunun şahsı mütevatirdir. Öteki kısımlar her birinin nevi mütevatirdir. Cüziyatlar, misalleri çoğu sarih tevatür derecesine çıkamıyor. Yani diyelim ki Peygamberimiz Aleyhisselam bir bedevi geldi. Peygamberimize dedi ki senin peygamberine şahit nedir? O da şu ağaçtır dedi. Çağırdı ağacı, geldi Peygamberimiz yanına. Evet, bununla ilgili çok rivayetler var. Bunları topladığınızda birçoğu rivayeti mütevatir olmakla beraber bir kısmı mütevatir olmayabilir. Sahih hadistir ama onlarca insan tarafından rivayet edilmemiş olabilir bazıları. Fakat bu kendisi bizzat onlarca sahabe tarafından rivayet edilen hadislerdendir. Onun için tek başına sarih bir mütevatirdir. Ve alimler tarafından bu hadis rivayeti, bu olay mütevatir olarak bilinen yüzlerce hadisten birisi olarak hadis kaynaklarına geçmiş. Şimdi olayın kısaca o uzun farklı rivayetlerle gelen o olayların kısa bir özetini beraber dinleyelim. Ve inşallah bu olayın içinde bizzat bulunmuşuz gibi, gözümüzle görmüşüz, kulaklarımızla işitmişiz gibi inşallah bunu dinleyelim. Ve bundan istifade etmenin yollarını ciddi ciddi araştıralım. Evet, Mescid-i Şerif'te hurma ağacından olan kuru direk Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hutbe okurken ona dayanıyordu. Peygamber Efendimizin hutbeleri bizim cuma ve bayram namazlarında imam efendilerin yaptığı hutbeler gibi sadece dar anlamda değil. Hutbe Arapçada hitabette bulunmak, konuşmak anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz de değişik vesilelerle, değişik zamanlarda gerek Mescid-i Nebevi'de gerek değişik yerlerde ashabına hitap ederdi. Bu namazdan önce olur, namazdan sonra olur veya herhangi bir vesileyle orada bulunmaktan dolayı kaynaklanmış olabilir. İşte Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam gerek cuma namazlarına gerek değişik zamanlarda ona yaslanarak hutbe irade ederdi. Ashabına gerek ayetleri okuyarak gerekse değişik açıklamalarıyla konuşurdu. Ve bu esnada da o kuru direğe yaslanırdı, dayanırdı. Sonra minber-i şerif yapıldığı vakit, daha sonra sahabe efendilerimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem sesini daha iyi duyabilmek, hem de Peygamber Efendimiz'i daha rahat görebilmek için şöyle yüksekçe bir yere çıkmasını arzu etmişler. Onun için de üç basamaklı bir minber yapılmış. Peygamber Efendimiz de o minbere çıkarak o yüksek yerden konuşsun, hem sesini ashab-ı kiram rahat duysun, hem de Peygamberimiz rahat görelim diye. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselam o minber-i şerife çıkarak orada hutbeye başlayınca okurken direkt deve gibi enin edip ağladı. Bütün cemaat işitti. Tabi mescidin içerisinde Peygamberimizi dinlerken ashab-ı kiram şöyle bir hayal edin. Hayalen siz de kendini mescitte farz edin. Farz edelim hep kendimizi. Birden caminin içerisinde bir deve sesi. Etrafınıza bakıyorsunuz. Ne bir deve var ne de bir deve yavrusu. Mescidin içerisinde bu ses nereden geliyor? Bir de bakmışlar ki kuru hurma direği aynen deve gibi inliyor, ağlıyor. Evet. Okurken direkt deve gibi enin edip ağladı. Bütün cemaat işitti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yanına geldi. Elini üstüne koydu. Onunla konuştu. Teselli verdi. Subhanallah. Sonra durdu. Aman ya Rabbi. Sahabe efendilerimizin bu olayı müşahede etmeleri ne büyük şeref, ne büyük fazilet. Ve hakikaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la mevcudatın alakadar olduğu, ilgilendiği, onun getirdiği hakikatlerden haberdar oldukları ve bunlardan memnun ve mesrur oldukları ve Peygamberimizden ve Peygamber Efendimizin yaptığı zikirden mahrum kalmanın onlar için ne kadar büyük bir ızdırap ve sıkıntı meydana getirdiğini, ondan ne kadar rahatsız olduklarını hakikaten insan en azından hissedebiliyor. Ta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yanına geldi, elini üstüne koydu, onunla konuştu, teselli verdi. Sonra durdu. Fesübhanallah. Şu mucizeyi Ahmediye aleyhissalatü vesselam pek çok tariklerle tevatür derecesinde nakledilmiştir. Şimdi olayın farklı yönlerden aktarılmasını ve bu aktarılan olayların hangi sahabeler tarafından bize nasıl ulaştığını ve o olayın farklı yönlerden, çünkü bir olayın meydana gelmesinde onlarca insan şahit olduğu için bu olayı sanki bir haber kanalı gibi olayı baştan sona anlatmak yerine herkes gördüğü, duyduğu kadarıyla veya o anda aklına geldiği kadarıyla olanı anlatırlar. Dolayısıyla aynı olayı yüzlerce insan işitmiş ve onlarca insan aktarmış. Aktaranlar içerisinde biri olayın bir köşesini, biri bir başka köşesini, biri biraz detaylı, biri biraz özel olarak veya özet olarak aktarabiliyor. İşte onun için bu farklı rivayetlerin bize tam bir özetini ve toplam haline getirilmişini inşallah göreceğiz. Evet, Hanînül Cizye mucizesi, yani Mescid-i Nebevi'de Peygamberimizin ayrılığına dayanamayarak kuru direğin ağlaması mucizesi çok münteşir ve meşhur ve hakiki mütevatirdir. Çok yayılmış. Sahabe arasında, tabin arasında, etbe-i tabin arasında, hadis kaynaklarında o kadar çok geçiyor ki, o kadar çok Müslüman arasında meşhur olmuş, o kadar çok anlatılmış. Bir de hakiki olarak bizzat o olay Mescid-i Nebevi'de kuru direk ağladı diye o kadar çok bizzat lafızlarla mana aktarılmış ki, sahabelerin biri cemaat-i âlisinden 15 tarik ile gelip 15 ayrı sahabe, bir de tabiinin yüzer imamları o mucizeyi o tariklerle arkadaki asırlara haber vermişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek konuşmaları, gerekse onun zatında veya ashabında meydana gelen mucizeleri, Peygamberimizin vesile olduğu her harika şey mucize olduğundan, bir ashabın üzerinde de meydana gelse ona biz mucize diyoruz. Dolayısıyla bütün Peygamberimizle alakadar bu mucizeler, Peygamberimizin hayatını ilgilendiren her şey sadece dille ve seslenerek, konuşarak aktarılmıyordu. Aynı zamanda onlar bazı özel sahabeler tarafından bizzat yazılıyordu. Evet, ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini Peygamberimizin huzurunda yazan sahabelerin varlığını biliyoruz. Bunlarla ilgili çok rivayetler var. Konumuz olmadığı için girmiyoruz. Ama bu 15 tane sahabenin rivayet etmesinin yanında bunların içerisinde yazıyla aktaranlar da var. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin yaşantısında gördükleri her şeyi öncelikle görüyorlar, yaşıyorlar. 2. Ezberliyorlar, aktarıyorlar. 3. Yazıya geçiriyorlar ve yazılı metin olarak kendisinden sonra gelen tabiine ya bizzat kendi yazdığı metinleri ya da bizzat ağzından çıkanları yazdırmak suretiyle kayda geçiriyorlar. İşte bunlardan 15 tane sahabe bugün biliniyor. Bu olayı bizzat aktaran, gördüm, ben işittim, böyle olay oldu diyenler. Bunlar mesela sahabenin o cemaatin ulemayı sahabe namdarları ve rivayet hadisin reislerinden, özellikle en çok hadis rivayet eden sahabilerdendir bunlar. Hazreti Enes İbni Malik, Kadim Nebevi, Peygamberimizin özel hizmetkarlarından. Hazreti Cabir İbni Abdillah el-Ensari, yine o da Hadim Nebevi. Hazreti Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Hazreti Abdullah İbni Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah. Hazreti Seyl İbni Sa'd, Hazreti Ebu Said el-Hudri, Hazreti Ubey İbni Ka'b, Hazreti Büreyde, Hazreti Ümmül Müminin Ümmü Seleme, Peygamber Aleyhisselam'ın muhtereme zevcesi gibi meşahiri ulemayı sahabe ve rivayeti hadisin ravileri gibi her biri bir tarikın, bir yolun, bir otobanın başında tabiri caizse aynı mucizeyi ümmete haber vermişler. Başta peki bugün elimizde bulunan hangi kaynaklarda bunlar geçiyor? Başta Bukhari, Müslim, Kütüb-i Sahiha, arkalarındaki asırlara o mütevatir mucize-i kübrayı tarikleriyle haber vermişler. Aslında bu tür olayları hasreten sahih kaynaklarda geçen ve sahih olduğu bildirilen bir hadisi, bir mucizeyi, bir fıkhi hükmü gördüğümüzde sanki peygamberimizden görmüşüz ve sanki onun huzurunda biz o olayı yaşamışız gibi inanmak gerekiyor. O kadar kesin ve kat'i. Tarihte, tarihi olaylarda İslamiyet'in bize ihsan ettiği bu nimetin başka dinlerde, milletlerde ve tarih olaylarda olmadığını, bu derece ulaşamadıklarını görüyoruz. O tarihi olayları görmüşüz gibi inandığımız halde, eğer bu kadar kesin ve kat'i olan bu olaylara inanmazsak, gerçekten tarihe en büyük saygısızlığı biz yapmış oluruz. İşte şimdi bunlardan örnekler verecek. Mesela Hazreti Cabir tarikinde der ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hutbe okurken Mescid-i Şerif'te Ciz-ül Nahl denilen kuru direğe dayanıp okurdu. Minber-i Şerif yapıldıktan sonra minbere geçtiği vakit direk tahammül edemeyerek hamile deve gibi ses verip inleyerek ağladı. Yani Peygamberimizin ayrılığına dayanamıyor ve o ayrılıktan gelen bir hüzünle, bir kederle hamile deve sesi gibi inleyerek ağlıyor. Deve onların hem üzerine bindikleri, hem yününü keserek kullandıkları, hem kendisini keserek etini yedikleri, sütünü içtikleri bir hayvan. Dolayısıyla onlar o deve sesinin ne demek olduğunu en iyi bilenler. Ve diyorlar ki, bir devenin inleyerek nasıl acı ve ızdırapla o ses çıkardıysa, aynı o acı ve ızdırap ifadesini gösteren inleyerek ağlamasını bizzat biz işittik ve buna şahit olduk diyor. Hazreti Cabir radıyallahu anh. Peygamberimizin ayrılığına dayanamıyor. Kuru kütük. Evet. İnsanın diyesi geliyor ki Peygamberimiz aleyhisselamın acaba getirdiği o yüce hakikatlara biz muhatap olmazsak, onları hayatımıza hayat yapmazsak, acaba kuru direk bizden daha mı öne geçmiş olur? Subhanallah. Hazreti Enes tarikinde der ki, camus gibi ağladı. Yani Hazreti Enes'in kendi iç dünyasına yansıma bir camus sesi gibi gelmiş. Mescidi lerzeye getirdi. Yani mescit sallandı, sarsıldı. Sehl bin Sa'd tarikinde der ki, hem onun ağlaması üzerine halklarda ağlamak çoğaldı. Yani onun ağlamasına dayanamayan ashab-ı ikram da hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Hazreti Übey ibn-i Ka'b tarikinde diyor, hem öyle ağladı ki inşikak etti. İkiye yarılmış. Ve subhanallah. Hani insan ızdırabının ve kederinin bazı göstergelerini yansıtır. Mesela gözlerinden yaş akması acı duyduğunun, üzüldüğünün bir göstergesidir. Yüzündeki değişik haller ve hüzünlü duruşu ya haliyle ya çıkardığı sesiyle insan neyi gösterir? Hatta bazen insanlar yıkılırlar yere hüzün ve kederlerinden. Ayakta duramazlar, dizlerinin bağı çözülür. Hatta bazıları bayılır. Demek ki bu kuru kütük Peygamberimizin ayrılığına dayanamadığını sesiyle, ağlamasıyla ifade ettiği gibi aynı zamanda bu rivayete göre ikiye yarılarak şak etmiş, çatlamış yani ortadan ve bu şekilde de o ızdırabın ve kederini bizzat göstermiş. Diğer bir tarihte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etti. İnne hâze, peki niye ağlıyor bu? Herkes bakıyor. Orada ağlayan bir kütük, inleyen bir kütük, kuru kütük. İnne hâze beka lima fakata mine zikr. Yani onun mevkiinde okunan zikir ve hutbedeki zikri ilahinin iftirakındandır ağlaması. Yani kendisinin yanında bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı zikirler, dualar ve okuduğu ayetler vardı. Demek ki bundan onun aldığı bir zevk ve lezzet vardı. Ondan mahrum kalmasından dolayı ağladığını Peygamberimiz ifade buyuruyor. Öyleyse biz de bulunduğumuz alemleri gerek Kur'an okuyarak, gerekse o bulunduğumuz alemlerde eğer namaz kılmadıysak bir sünnet nafile namaz kılarak ve herhangi bir namaz vakti girdiyse o namaz orada eda ederek hemen namazın girdiği yerde namazımızı kılmak suretiyle ve bulunduğumuz alemi melaikelerle, ruhanilerle ve hatta bizim şuursuz zannettiğimiz bu varlıklarla dolu olduğunu bilerek onları da nurlandırmak, feyizlendirmek ve onların da bizim ibadetlerimizde istifadelerini sağlamak için güzel şeylerden bahsetmek, kelimat-ı tayyibe dediğimiz Subhanallah, Elhamdülillah, Ekber, yani şeriata, İslam'a uygun bir hayat tarzını sergilemek, o varlıkların da bundan istifade etmelerini ve inşallah ahirette hem kabirde hem sıratta hem mahşerde bizim lehimizde, bizim faydamıza şahitlik edeceklerini bilmekte bir ders alınabilir. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada yaptığı, hutbe okurun yaptığı zikirler, tesbihler, dualar, ayetler onlardan istifade ediyormuş. Ondan mahrum kaldığı için bu kuru direk, kuruluğuyla, direkliğiyle, ağaçlığıyla dayanamıyor ve yine ağrıyor. Diğer bir tarihte ferman etmiş, Peygamberimiz demiş ki, لَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ لَمْ يَزَلْ هَاكَذَا اِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ tehazzunen ala Resulillah. Yani ben onu kucaklayıp teselli vermeseydim, aman ya Rabbi, tüylerimiz diken diken oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselam getirdiği din ile, getirdiği Kur'an ile bizim hayatımıza teselli veriyor. Yani bir ağaç Peygamberimizin verdiği teselli ile sükunete eriyor. Hüzn ve kederinden kurtuluyor. Ve ağlaması kesiliyor. Elbette getirdiği Kur'an-ı Ahkam, Kur'an-ı Hakim, Kur'an-ı Kerim ile, getirdiği şeriat-ı Muhammed Aleyhisselam ile bizim maddi ve manevi hayatımıza teselli veren o Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam her zaman bizi böyle kucaklıyor diye hayal edebiliriz. Namaz kılın diyerek aslında namazla beni kucaklıyor diyebiliriz. Sünnet-i Seniyyesiyle hayatımıza getirdiği güzelliklerle bizi kucaklıyor ve bize teselli veriyor diye bakabiliriz. Merak etme. O çok garip gördüğün, karanlık gördüğün o kuyu gibi yer, kabir aslında kuyu değil. Ahiret alemlere geçişin bir tünelidir. Oradan ben de geçtim. Benim ayak izlerimi takip ederek sen de gelebilirsin diye bana teselli veriyor. Başımıza gelen bela musibetleri de hakeza. İşte Peygamber Aleyhisselam eğer onu kucaklayıp teselli vermeseydim, Resulullah'ın iftirakından kıyamete kadar böyle ağlaması devam edecekti buyurmuş. Ama Peygamberimiz gelip mübarek ellerini ona dokunmuş ve onu teselli etmiş, o da susmuş. Hazreti Büreyde der ki tarihinde, Ciz ağladıktan sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam elini üstüne koyup ferman etti. Ne buyurdu Peygamberimiz? Okuyalım. İn şi'te erudduke ilel hait. İstersen seni اَلَّذ۪ي كُنْتَ ف۪يهِ daha önce ağaç olduğun yere, toprağa götüreyim. تَنْبُتُ لَكَ عُرُقُكَ senin tekrar yeşillen dalların çıksın. وَيَكْمُلُ خَلْقُكَ yeniden seni mükemmel bir ağaç olarak yaratılsın. Allah-u Teala senin yaratılışını mükemmel yapsın. Yaratılışın mükemmelleşsin. وَيُجَدَّدُ خُوْسُكَ dalların, yaprakların çıksın. وَثَمَرُكَ ve meyvelerin olsun ve böylece tekrar sen yeşillen, yaprakları meyveleri veren bir varlık ol ve hayatını böyle devam ettir. وَاِنْ شِئِتَ اَغْرِسُكْ istersen seni fil cennet, cennette dikeyim. يَأْكُلُ اَوْلِيَاُ اللّٰهِ مِنْ ثَمَرِكْ senin o cennetteki vereceğin meyvelerinden Allah'ın evliya kulları, veli kulları, sevgili kulları senin o meyvelerinden yesin. Aman ya Rabbi. Sonra o Ciz'i dinledi. Ne söylüyor? Ciz söyledi. Arkadaki adamlar da işitti. İğrisni fil cenne. Ya Resulallah beni cennette dikiniz. Ye'kulu minni evliyaullah fi mekanin la yebla. Yani cennette beni dik ki benim meyvelerimden Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları yesin. Hem bir mekan ki orada beka bulup çürümek yoktur. Öyle ya, dünyada hadi diyelim bir 10 yıl daha kaldı. Bir 10 yılda yeşillendi ve diğer varlıklar, insanlar ve diğer canlılar onun meyvelerinden istifade etti. Ama yine sonra dünya fani, geçici ve yok olacağız. Ama cennet denilen alem ebedi ve sonsuz. Ve cennetteki insanlar Allah'ın sevgili kulları. Öyleyse hem cennet gibi ebedi bir alemde ebediyen var olacağım yerde benedik. Hem de bu dünyada Allah ihsan edenler de insanlar, ihsan eden insanlar da Allah'ın yarattığı mahlukattan istifade ediyorlar, meyvelerden yiyorlar. Ama cennette dikersen benim meyvelerimden sadece Allah'ın sevgili kulları yer. Öyleyse beni cennete dik demiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki قَدْ فَعَلْتُ dediğini yaptım. Dediğini yapacağım. Sonra ferman etmiş Peygamberimiz اِخْتَارَ دَارَ الْبَقَى عَلَى دَارِ الْفَنَى. Hakikaten çok ders alınacak bir ifade. Peygamberimiz diyor ki bu ağaç, bu kütük, bu odun ahiret hayatını tercih etti dünya hayatına buyurmuş. Yani bizler akıllı, şuurlu ve bilinçli varlıklar olarak bazen dünyanın geçici fani işlerini ahiretin ebedi alemlerinden önde tutabiliyoruz ve dünyayı ahiretimize tercih edebiliyoruz. Bundan ders almak lazım. Demek ki dünyamızı da ahiret merkezli, ahiret endeksli çalışmamız gerekiyor. Dinimiz dünyaya çalışmayı reddetmiyor. Meşru, helal dairede çalışmayı ibadet kabul ediyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de cuma namazını kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın, Allah'ın fazlından isteyiniz diye yeryüzünde çalışmayı teşvik ediyor ve bunun da bir ibadet olduğunu söylüyor. Ama neden sonra? Namazdan sonra. Nasıl? Allah'ın rızasına uygun, helal ve meşru bir şekilde çalışırsak. Dolayısıyla bir Müslüman elbette dünyasına çalışacak, elbette dünyasını da ahiretine mal edecek, elbette dünyada helal ve meşru yoldan zevkini, lezzetini takip edecek. Ama eğer dünya ve ahiret çakışması söz konusu olursa ahireti tercih edecek. Dünyasını ahirete bir merdiven, bir basamak ve bir vesile kılacak. Esas ahiret merkezli. Ama dünyayı Allah'ın rızasına uygun çalışarak. İşte bu kütük kütük olduğu halde ahireti tercih ediyor fani dünya hayatına karşılık. Evet. İlmi kelamın büyük imamlarından meşhur Ebu İshak İsferani naklediyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam direğin yanına gitmedi. Belki direk onun emriyle onun yanına geldi. Sonra emretti yerine döndü. Bu da bir ayrı mucize yönü. Eğer Peygamber Aleyhisselam'ın teselli vermesini onun Peygamberimizin yanına gitmiş şeklindeki bu rivayeti değerlendirdiğimizde Peygamberimiz direğin yanına gitmemiş. Direkt Peygamberimizin yanına gelmiş. Gel demiş Peygamberimiz. Gelmiş. Onu teselli vermiş. Ona bunları söylemiş. Tekrar haydi git yerine demiş. Tekrar yerine gitmiş. Hazreti Übey ibn-i Ka'b der ki şu hadise-i harikadan sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam emretti ki direkt minberin altına konulsun. Minberin altına konuldu. Ta Mescid-i Şerif'in tamiri için hetmedilinceye kadar. Yani Peygamber Efendimiz onu direğin minberin altına konulmasını emrediyor. Gerçekten sahabeleri götür oraya koyuyorlar. Daha sonra minber-i şerif yenileneceğinde o kaldırılınca oradan Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh da o kütüğü yanına alıyor, evine götürüyor. Çürüyünceye kadar onu muhafaza ediyor. Meşhur Hasan-ı Basri radıyallahu anh tabiinin en büyüklerinden, büyük evliyadan, büyük alim bizzat bu dermiş ki şu hadiseyi, mucizeyi şakirtlerine ders verdiği vakit ağlardı ve derdi ki ağaç Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama meyil ve iştiyak gösteriyor. Fesubhanallah. Ağaç peygamberimize meyil ediyor ve onunla beraber olma aşkını ifade ediyor. İştiyak, şevk gösteriyor, ona yöneliyor ve onun ayrılmasını istemiyor. Onunla beraber olmak istiyor. Evet, sizler daha ziyade iştiyak ve meyle müstahaksınız. İştiyaka ve meyle müstahaksınız dermiş. Hakikaten Hasan-ı Basri Hazretlerinin dediği gibi bu kütü kuru bir odun ve ağaç olmasına rağmen Peygamberimizin ayrılığına dayanamıyor ve onunla beraber olmak istiyor. Kendi yanında onun zikrinin duyulmasını ve onun okuyacağı ayetleri kendisini işitmesini istiyor. Biz de deriz ki hem ona iştiyak ve meyil ve muhabbet, yani Peygamber Efendimiz'e iştiyak duymak, ona meyil etmek, onu sevmek nasıl olur? Ölçüsü nedir? Öyle ya, her şeyin bir ölçüsü vardır. Adam ben çok güzel hafızım diyor ama henüz kimse Kur'an-ı Kerim okuduğunu duymamış. Ama şimdi biz senin hafız olduğunu nereden bileceğiz? Ama baktınız ki Kur'an-ı Kerim baştan sona okumuş ve bir diploma almış. Sonra bakıyorsunuz ara sıra bir Kur'an-ı Kerim okuyor, insanları mesediyor. O zaman ne deriz? Bu güzel bir Kur'an-ı Kerim okuyor ve gerçekten hafız bir kardeşimiz. Veya çok cömert olduğunu söyleyen bir kardeşimize bakıyoruz ki hiç ikram falan yaptığı yok. Kimse görmüyor ki bu cömerttir, ikram etmiştir. Kendisi söylüyor sadece. Demek ki insanda bulunan vasıfların ve özelliklerin göstergeleri lazım. O zaman bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iştiyakımızın olduğunu, meylimizin olduğunu, ona muhabbet ve sevgiyle dolu olduğumuzun göstergesi ne? Onun sünnet-i seniyyesine ve şeriat-ı garrasına ittiba iledir. Namazlarını kılıyor musun Peygamberimizin kıldığı gibi? Evet, ha, tamam bak oldu şimdi. Peygamberimizin yaşadığı gibi yaşıyor musun? Evet, bak o zaman oldu. Peygamberimizin Allah'ın emriyle yasakladığı şeylerden sakınıyor musun? Evet, Peygamberimiz gibi düşünüyor, Peygamberimiz gibi inanıyor, Peygamberimiz gibi hayatı yaşıyor muyuz? Evet, işte diyor Peygamber Efendimiz'e meylimiz, iştiyakımız, muhabbetimiz ancak böyle olursa ortaya çıkmış olur. Sünnet-i seniyyesine ve şeriat-ı garrasına, parlak, berrak, güzel şeriatına ittiba etmekle, ona uymakla ve yerine getirmekle ancak sevgimizi, iştiyakımızı göstermiş oluruz. Evet, burada bir nükte-i mühimme, bir sual var. Eğer denilse, neden Gazve-i Hendek'te 4 avuç tahamla 1000 adamı doyurmak? Hendek Savaşı'nda Peygamber Efendimiz 4 avuç kadar bir yiyecekle 1000 adamın doymasını sağlayacak bir mucizeyi Allah'ın izniyle gerçekleştirmiş. Mucize-i Taamiye, yemek mucizesi. Ve mübarek parmakların akan su ile 1500 kişiye suyu doyuruncaya kadar içeceğin mucize-i maye. Bir de Peygamberimizin meşhur mucizelerinden birisi. 10 musluklu çeşme gibi mübarek parmakların akan suyla 1500 kişi mesela Hudeybiye'de doymuş. Neden şu Hanciz mucizesi gibi şaşa ile çok kesreti tarikleri nakledilmemiş? Yani Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebevi'de hutbe okurken dayandığı kütükten ayrıldığı için bunun ayrılığına dayanamayan bu kütüğün ağlaması mucizesi daha çok rivayet edilmiş. Ama başka yerlerde başka mucizeler daha çok kişinin olduğu yerde gerçekleşmesine rağmen niye onlar bu mucize kadar fazla meşhur olmamış ve çok kişi tarafından, onlar da meşhur, onlar da mütevatir ama bu kadar neden mütevatir olmamış? Çok enteresan bir sual, harika bir sual. Neden şu Hanciz mucizesi gibi şaşa ile çok kesretli tariklerle nakledilmemiş? Halbuki o ikisi bunlardan daha ziyade bir cemaatte vuku bulmuş. El cevap. Zuhur eden mucizeler iki kısımdır. Peygamber Efendimizin Allah'ın izniyle gerçekleştirdiği mucizeler iki çeşittir. Bir kısmı nübüvveti tasdik ettirmek için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elinde izhar ediliyor. Bak bu çok önemli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizelerin bir kısmı peygamberliğini ispat etmeye yöneliktir. Bu çok daha önemli. Dolayısıyla bu tür mucizeler birçok insan tarafından duyurulmaya, haberdar edilmeye ve çok anlatılmaya ihtiyaç duyulmuş. Ta ki bunu daha çok insan duysun ve Peygamberimizin peygamberliğinden daha çok insan haberdar olsun ve daha çok Peygamberimizin peygamberliğini kabul etsin diye. Onun için Hanciz şu nevidendir ki sırf nübüvvetini tasdiki için bir hüccet olarak zuhura gelmiş. Ki Müminlerin imanı ziyadeleştirmek. Yani peygamberimizin peygamberliğini ispat etmek için meydana gelen mucizelerin, mesela ayın ikiye bölünmesi mucizesi de bunlardan birisidir. O da peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın peygamberliğini ispat etmeye yönelik bir mucizedir ve mütevatirdir. Dolayısıyla bu mucizeler hem orada bulunan müminlerin imanını inkişaf ettiriyor, imanını kemale erdiriyor, kuvvetleştiriyor, sarsılmaz, sağlam hale getiriyor. İki, imana sevk etmek. Münafıkları imana ve ihlasa sevk etmek. Yani onların içerisinde özellikle Medine'de Peygamberimiz Aleyhisselam'a inanmadığı halde inanmış görünen bazı insanlar vardı. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam bunları bildiği halde bunların isimlerini herkese söylemiyordu. Ta ki bu insanlar Müslümanlar arasında dura dura, Peygamber Aleyhisselam mucizelerini göre göre, ayetleri dinleye dinleye inşallah imana gelirler. İşte böylelerinden belki birçoğu nifaktan kurtulup imana geldiler. Ve işte bu tür mucizeler özellikle mümin olmadığı halde inanmış görünen o münafıkların da imana gelmelerine vesile olması açısından. İki, bir de küffarı imana getirmek için zahir olmuş. Mesela ayın ikiye bölünmesi mucizesi olsun. Bu Mescid-i Nebevi'de kuru direğin ağlaması mucizesi olsun. Çünkü o zaman Medine'de Yahudi Hristiyanlar gibi veya başka dinlerden olan kafirler de vardı. Onlar da bunları gerek duyarak gerekse başkalarından dinleyerek inşallah imana gelmelerine vesile olması için Allah-u Teala bu mucizeyi peygamberimize gösterdiğinden çokça anlatılmış, çokça aktarılmış ve çokça bahsedilmiş. Öyleyse peygamberimizin peygamberini ispat etmek için gösterilen mucizeler diğer mucizelere göre daha önemli ve onun için de daha çok aktarılmış, anlatılmış ve şaşalarla meşhur olmuş. Onun için avam ve havas, herkes onu gördü. Evet. Ayın ikiye bölünme mucizesi de herkes gördü, orada olanların. Bunu da herkes bu olayı bizzat gördü, müşahede etti. Yani gözlerini, kulaklarını, akıllarını, insanlıklarını reddetmeleri lazım ki böyle bir olay olmamış diyebilsinler. Evet. Gözü, kulağı, aklı, insanlığı olan her insan bu olayı reddedemez. Böyle bir olayı duyduk, gördük, yaşadık. Hem de bir kişi değil, yüzlerce insan. İşte onun için bu olay çokça anlatılmış. Onun için avam ve havas, herkes onu gördü. Onun neşrine fazla ihtimam edildi. Yani daha onun yayılması için, anlatılması için, daha çok insanın duyması için daha bir önem, daha bir ihtimam ve hassasiyet gösterildi. Ve yazıyla ve şifai olarak anlatarak çokça insana ulaştırıldı. Fakat şu mucize-i taamiye, yani peygamberimizin gerek yemeğin bereketlenmesiyle ilgili 3-5 kişi yetecek yemeği, 300-500 hatta 1000 kişinin doyması, mucize-i taamiye ve mucize-i maye ise ya da az suyla çok insanın doyması ile ilgili mucizeler ise mucizeden ziyade bir keramettir. Belki kerametten ziyade bir ikramdır. Belki ikramdan ziyade ihtiyaca binaen bir ziyafet-i rahmaniyedir. Orada aç kalmış, susuz kalmış, içecekler su yok, abdest alacaklar su yok. Bir ihtiyaç var burada. İşte Allah-u Teala peygamberimize aleyhissalatü vesselam ve peygamberimizin aziz arkadaşlarına, dostlarına Allah'ın özel bir sofrası, ziyafeti olarak değerlendirmek. Elbette bu da bir mucize. Elbette bu da bir ikram, elbette bu da bir keramet, elbette bu da bir mucize, peygamberimizin peygamberine bir delil. Ama buradaki öncelik peygamberimizin peygamberini ispat etmeye yönelik değil, daha çok bir ihtiyaç var, bir zaruret söz konusu. Bu zarurete ve ihtiyaca binaen Rabbimizin özel bir ikramı ve ziyafet olarak değerlendirilmiş. Bunun için bunlar çokça anlatılmamış ama peygamberliğini ispata yönelik olarak gösterilen mucizeler daha çok önemli. Öyleyse daha çok insana ve daha çok kişiye ulaştırmak için özel bir gayret ve çaba gösterilmiş. Onun için çendan davayı nübüvvete delildir ve mucizedir. Elbette bu da mucize. Yani suların artması, yiyeceklerin artması gibi onlar da birer mucize. Fakat asıl maksat orada aç kalmış bir çekirdekten 1000 batman hurmayı halk ettiği gibi Rabbimiz hemen bir delil getirdi Rabbimizin kainat ayetlerinden. Rabbimiz Teala Hazretleri toprağa giren bir çekirdeği bereketlendirir ağaca, ağacı da bereketlendirir bir çekirdekten tonlarca meyve yaratır ve bir çekirdeği belki dişinizin arasında kaybolur gider bulamazsınız ama bir çekirdekten bir karınca bile zor doyarken o çekirdekten yaratılan ağaçtan ve ağaçtan meydana getirilen yaratılan meyvelerden tonlarca meyve yüzlerce insan doyabilir mi? Doyabilir. Bir tek çekirdeği tonlarca meyveye bereketlendiren Rabbimiz elbette 3-5 kişiye ancak kâfi gelecek bir yiyeceği de yüzlerce binlerce insanın doyacağı şekilde bereketlendirir ve hepsine kâfi gelir ve hatta artar. İşte bunun gibi Rabbimiz Cenab-ı Hak hazine-i gaybtan bir sağ taamdan 1000 adama ziyafet ve birkaç avuç gelecek bir yiyecekten 1000 adama ziyafet veriyor. Hem susuz kalmış mücahit bir orduya kumandan-ı azamın parmaklarından Ab-ı Kevser gibi su akıttır biçiriyor. Peygamber Efendimizin çok özellikleri var. Biri de kumandan-ı azam. Yani Peygamberimiz bir açıdan devlet başkanı, bir açıdan bir baba. Çocukları var çünkü. Bir açıdan bir eş, eşleri var çünkü. Bir açıdan bir komşu, komşuları var çünkü. Bir açıdan bir evlat. Çünkü vefat etmiş olsalar da annesi babası vardı. Bir açıdan baktığımızda da ordu komutanı. Bir ordusu var ve ordunun komutanı. Yani Peygamberimizi Cenab-ı Hak her açıdan topluma örnek olacak bir hayat nasip etmiş. Bir toplumun bütün katmanları, bütün işlerinde, bütün hayatının yönlerinde Peygamberimiz örnek alsınlar ve onun gibi olmaya çalışsınlar. Bugünün ordu komutanları, bugünün devlet başkanları, bugünün muhtarından valisine, bir bürokratından cumhurbaşkanına kadar, bir aile reisinden bir şirket reisine varıncaya kadar herkesin her halinde Peygamberimizin alacağı dersler vardır. İşte bu kumandan-ı azam, en büyük komutan olan Peygamber Aleyhisselam, o muhterem ordusunun muhterem ve sevgili askerlerine mübarek ellerinden 10 musluklu çeşme gibi Ab-ı Kevser gibi suyu akıtıp içiriyor. İşte şu sır içindir ki Muzi-i Tamiye ve Muzi-i Mayenin her bir misali Hanici derisine çıkmıyor. Yani sularla ve yiyeceklerle ilgili mucizeler kuru kütüğün ağlaması mucizesi derecesine çıkmıyor. Fakat o iki mucizenin cinsleri ve nevileri külliyet itibariyle hani cizgi mütevatir ve kesretlidir. Bu olayın bir boyutudur. İkinci boyutu ise hem taamın bereketini ve parmaklarından suyun akmasını herkes göremiyor. Yalnız eserleri görülüyor. Yani bakıyorsunuz yemek geldi. Nereden geldi bu? Peygamber Efendimiz 4 kişilik yemek vardı. Onu artırdı. Allah'ın izniyle mucize olarak arttı. Oradan bak eserini görüyorlar. Artan yemeği görüyorlar. Ama artışını bizzat göremiyorlar. Su da öyle. Çünkü Peygamber Efendimiz'in mübarek elinden suyun akmasını görenlerin sayısı belli. 3-5-10 kişi. Ama bütün o 1000 kişi, 1500 kişi bizzat onu böyle yukarıdan suyun akması gibi göremiyorlar. Ve yemeğin artmasını 3-5 kişi görüyor, hepsi göremiyor. Evet, halbuki direğin ağlamasını ise herkes işitiyor. Mescid-i Nebevi'de, Cami-i Şerif'te bulunan bütün sahabeler, orada bulunan kaç kişi varsa hepsi o sesi işitiyor, hepsi dayanamayıp onun ağlamasına onlar da ağlaşıyorlar. Onun için bu olay çokça yayıldı, onun için fazla intişar etti. Bir sualimiz daha var. Ben kısaca onu da okuyup dersimize son verelim inşallah. Eğer denilse Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın her hal ve hareketini kemal ihtimam ile sahabeler muhafaza ederek nakletmişler. Yani biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselam her haliyle örnek olduğu için ve Peygamberimizin her halini ümmeti Muhammed örnek alması gerektiğinden dolayı Hiçbir şeyini atlamamışlar. Her şeyini aktarmışlar. Ya gülümseme şekline, yüzünün gülümserken aldığı duruma, öfkelendiğindeki tavrına, oturuşuna, kalkışına, yürüyüşüne, affedersiniz, tuvalet adabına, hatta muamele-i zevciyenin durumlarına varıncaya kadar her halini, namaz kılarken nasıl çevirirdi, selam verirken, ayakları nasıl tutardı, kollar nasıl tutardı, rüküya secdeye nasıl gider ona varıncaya kadar bütün hal ve tavırlarını sahabe-i kiram efendilerimiz bizzat görüyorlar ve onun gibi yapmaya çalışıyorlar ve gördüklerini ve yaptıklarını da sahabelere, haber olmayanlara ve kendisinden sonra gelecek tabiine aktarıyordu. Evet. Böyle mucizat-ı azime neden 10-20 tarik ile geliyor? 100 tarik ile gelmedi. Gelmeliydi. Bir enteresan soru. Ya madem bu mucizeleri, peygamber mucizeleri yüzlerce insan gördü, müşahede etti. Neden bunu yüzlerce insan aktarmadı da 3-5 kişi, hatta bazen birkaç kişi aktarıyor? Halbuki hem neden diyor, hani biliyorsunuz namaz, ibadetlerle ilgili, itikatla ilgili vesaireyle ilgili hadis rivayetleri daha fazla. Hadis kaynaklarına baktığımızda mucizeyle ilgili hadisler daha az görünüyor. Niye bunlar daha az da onlar daha çok şeklinde? Halbuki bunlar daha çok insan gördü filan gibi bir soru. Hem neden, ikinci soru, hem neden Hazreti Enes, Cabir, Ebu Hureyre'den çok geliyor? Hazreti Ebu Bekir ve Ömer az rivayet ediyor. İki şıklı bir sual. El cevap, birinci şıkkın cevabı dördüncü işaretin üçüncü esasında geçmiş. Burada dördüncü işaret üçüncü şeyinde esasında diyor ki, bir Müslümanın ibadetlerle ilgili, itikatla ilgili, ilmihalle ilgili olaylara her zaman ihtiyacı var. Dolayısıyla herkes bunu bilmek mecburiyetinde. Namaz nasıl kılınır? Bütün namaz kılanlar bilmesi lazım. Namazı neyi bozar? Oruç nasıl tutulur? Oruç neyi bozar? Dolayısıyla herkesi ilgilendiren bu fıkhi meseleleri herkes bilmesi gerekiyor ve herkese farz-ı ayın gibi bir görev. Biri bildi, ben bilmesem gerek yok diyemez. Dolayısıyla bu tür hükümlerle ilgili hadisler çokça anlatıldı ve çokça insanlar bundan haberdar oldu. Ve herkes bilmek mecburiyetinde. Ama düşünün mucizelerle ilgili, mesela bir Müslüman bir mucizeyi bir sefer duysa yeter. Hatta herkes duyma ihtiyacını da hissetmiyor. Peygamberimizin sözünü ağaçlar dinlermiş. Duyması kafi geliyor. Hatta çoğu insanlar haberi de olmayabiliyor. Bunun ama itikadi anlamda, iman anlamda bir sıkıntı olmadığı gibi ibadet şekli de olmadığından bunu bilmek mecburiyetinde de değildir. Dolayısıyla ibadetlerle ilgili rivayetler çokça anlatılıyor ve çokça biliniyor. Ama mucizelerle ilgili rivayetler çokça anlatılmıyor ve çokça bilinmiyor. Zaten bazı insanların bilmesi de kafi geliyor. Farz-ı kifaye gibi. Bazı Müslümanların bilmesi veya bir Müslüman hayatında bir defa işitse yeter. Her zaman tekrar tekrar bilmesine, hatırlamasına gerek kalmıyor. Onun için mucizelerle ilgili hadisler az biliniyor. Yoksa bu mucizeler sahih değildir, mütevatir değildir anlamında asla anlaşılmamalı. Peki neden Hazreti Enes gibi, Cabir gibi, Ebu Hureyre gibi zatlar daha çok hadisler rivayet etmiş, diğer sahabeler az rivayet etmiş? İkinci şıkkın cevabı ise, nasıl ki insan bir ilaca muhtaç olsa bir tabibe gider. Ne kadar harika bir örnek. Siz hastaya bir hastasınız, kime gideceksiniz? Doktora. Peki bir plan, proje çizmek istiyorsunuz, mühendise gider. Mühendisten nakleder. Falan mühendis dedi ki, falan doktor dedi ki, hastalar, hastalıkla ilgili, ilaçla ilgili konuları doktorlardan. Peki plan ve proje ile ilgili konular mühendisten aktarılır. Dolayısıyla mesele-i şer'iye, peki fıkhi bir mesele var. Kime sorulacak bu? Müftüden haber alınır ve hakeza. Öyle de aynen bunun gibi sahabe içinde ehadisi nebeviyeyi gelecek asırlara ders vermek için ulema-i sahabeden bir kısım ona manen muvazzaf ediler. Sanki Allah-u Teala sahabeler içerisinden bazı zatları hadisleri öğrenmek ve aktarmakla vazifelendirmiş gibi. Mesela Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık ve Hazreti Ömer'i hilafetle görevlendirmiş. Mesela Halid bin Velid gibi bir zatı komutanlıkla, askerlikle görevlendirmiş. Demek ki sahabe arasında tabiri caizse manevi bir vazifelendirme ve görevlendirme söz konusu. Her biri ayrı bir işin başına geçmiş. İşte sahabe içinde ahadis-i nebeviyeyi, peygamberimizle alakalı her şeyin gelecek asırlara ders vermek için ulema-i sahabeden bir kısmı ona manen muvazzaf, manen görevliydiler. Bütün kuvvetleriyle ona çalışıyorlardı. Evet, Hazreti Ebu Hureyre bütün hayatını hadisin hıfzına vermiş. Mesela dermiş ki bazı sahabiler, ya Ebu Hureyre, senin anlattığın şeylerin bir kısmını biz bilmiyoruz. Sen nereden biliyorsun bunları diye sorduklarında o şöyle dermiş. Ensar kardeşlerimiz, yani Medineli kardeşlerimiz tarlada, bağda, bahçe çalışırlardı. Muhacir kardeşlerimiz de çarşı, pazar, yani Mekke'den, Hicret'ten kardeşlerimiz de çarşı, pazarda ticaretle meşgul olurken ben karın tokluğuna Resulullah'ın dizinin dibinde onu dinlerdim ve onu takip ederdim demiş. Dolayısıyla sanki Allah-u Teala Ebu Hureyre, Hazreti Enes, Hazreti Cabir gibi zatları, biz Hazreti Ayşe annemiz gibi mesela, bizzat Peygamber Efendimiz'in hayatını takip etmek, onun hayatında gördüğü şeyleri öğrenmek, yaşamak ve diğerlerine aktarmak gibi bir manevi görevi hissetmiş ve bu görevi hayatları boyunca kesintisiz olarak devam ettirmişler. Bunlar hadisin hıfzına, yani hadisi öğrenme ve anlatma, öğretmeye. Hazreti Ömer siyaset alemiyle ve hilafeti kübra ile meşgul olmuş. Evet, meşgul imiş. Onun için ahadisi ümmete ders vermek için Ebu Hureyre ve Enes ve Cabir gibi zatlara itimat edip ondan rivayeti az ederdi. Neden Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi zatlar az rivayet etmişler? Çünkü bunların üzerlerinde durduğu görev ve mesuliyet ayrı. Diğer hadis hıfzı ezberleme ve aktarma görevi ayrı. Demek o görevi Allah onlara vermiş. Onlar da onlara itimat ederek hadisleri az rivayet etmişler. Hem madem sadık ve musaddak bir sahabenin meşhur bir namdarı bir tarik ile bir hadis haber verse yeter den. Yani sahabe kiramdan bir tanesi bile bir olay haber vermişse artık o yeter. Ona hem sadık, hem son derece doğru, hem sıddık doğruluğu hayatının bir düsturu kabul etmiş, hem de doğrulukları ve dürüstlükleri Allah tarafından, Peygamberimiz tarafından tasdik edilmiş olan bir sahabe, elbette bir tanesi de haber verse, sanki sahabelerin tamamı haber vermiş gibi güvenilir, yeter denilir. Başkasının nakline ihtiyaç da kalmaz. Onun için bazı mühim hadiseler 2-3 tarik ile geliyor. Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatını öğrenmeyi ve o hayatı hayatımıza tatbik ederek örnek olmayı ve başkalarına da bu hayatı anlatmayı nasip eylesin. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.